Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 21 Mer 1404, Hicri Kameri 20 Rebiülahir 1447 ve Miladi Takvimle 13 Ekim 2025 Pazartesi. Bugünkü yayınımız daha sonra sunacağım akşam haberleri ve siyasi yorumun ardından sırasıyla İran'ı Keşfet Podcast'i, İman Nuru, İran'ı gezelim ve görelim ve Nehçül Belağa'dan Öğütler adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Bu akşamki yayında sizlere akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esiri taşıyan otobüsler hareket etti. Hamas, Gazze bölgelerini kontrol için 7 bin güvenlik personelini seferber etti. Usama Hamdan, Hamas liderleri Gazze'de kalacak dedi. Irakçı İran milletini tehdit edenlerle angajman işine girmeyiz. Ve BK'den İsrail'in Gazze'deki suçlarının tekrarlanmasının önlenmesi çağrısı. Şimdi haberler. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail rejiminin hapishanelerinin önünden Filistinli esirleri taşıyan otobüsler hareket etti. Filistinli esirlerin haber ofisi, İsrail rejimiyle yapılan anlaşma çerçevesinde pazartesi günü serbest bırakılacak Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin hareket ettiğini bildirdi. Habere göre Ofar hapishanesinden Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Ramallah'taki Beytuniye'ye doğru yola çıktı. Ayrıca Ennekbe hapishanesinden hareket eden otobüslerin hedefi Gazze şeridi olacak. Bu esir takasında yaklaşık 2000 Filistinli esir, 20 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacak. Hamas bugün iki aşamada 20 İsrailli esiri serbest bıraktı. Hamas, İsrail askerlerinin çekildiği bölgelerin güvenliğini sağlamak için genel seferberlik ilan etti ve 5 askeri vali atadı. İran'ın Kudüs Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Hamas yaklaşık 7 bin güvenlik personelini son dönemde İsrail askerlerinin boşalttığı Gazze bölgelerinde kontrolü sağlamak üzere görevlendirdi. Bu güçler, sivil kıyafetler ve polis üniformalarıyla farklı mahallelerde konuşlandırıldı. Ayrıca bu bölgeleri yönetmek üzere askeri geçmişe sahip 5 yeni vali göreve getirildi. Hamas, mensuplarına gönderdiği mesajlarda bu genel seferberliğin ulusal ve dini bir görev çağrısı olduğunu, Gazze işgalci rejimin kanun tanımazları ve işbirlikçilerinden temizlemek amacıyla yapıldığını bildirdi. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Usama Hamdan, hareketin liderlerinin Gazze'yi terk etmeyeceğini kesin bir dille açıkladı. İran ve Diriliş eksenine destekleri için teşekkür eden Hamdan, düşmanın savaşı yeniden başlatacak gücü olmadığını söyledi. Almanar kanalına verdiği röportajda Hamdan, direnişin silahlarının özgürlük sağlanana kadar teslim olmayacağını ve sonrasında da savunmaya devam edeceğini vurguladı. Hamas liderlerinden hiçbirinin Gazze'yi bırakmayacağını, hatta bazılarının geri dönüşünün masada olduğunu belirtti. İşgalcilere ve uluslararası sözlere tam anlamıyla güvenmediklerini dile getiren Hamdan, düşmanın 2 yıl süren saldırılarında direnişi yok edemediğini ve şimdi savaşı yeniden başlatacak durumda olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçı, Şarm el-Şeyh toplantısına katılmama kararını açıklayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin milletine yönelik yaptırım ve tehditlerde bulunan ülkelerle işbirliği yapmayacağını kesin bir dille vurguladı. Rakçı, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, Mısır Cumhurbaşkanı'nın davetinden dolayı teşekkür etti, ancak devam eden tehditler ve yaptırımlar sebebiyle bazı ülkelerle herhangi bir etkileşim kurulmasının mümkün olmadığını belirtti. Ne kendisinin ne de Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın bu tür toplantılara katılmayacağını net bir şekilde ifade etti. Ayrıca Rakçı, Gazze'de yaşanan soykırımın sona erdirilmesi ve işgalci güçlerin çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İran'ın bölgedeki barış için her daim kritik bir güç olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail rejiminin Gazze'de işlediği suçların tekrarlanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, basın toplantısında şu uyarıda bulundu. Bölgemizin son birkaç on yılda yaşadığı deneyimler İsrail rejiminin defalarca anlaşmalara uymaması ve özellikle Lübnan'da 4500'den fazla ateşkes ihlali barış yanlılarının gözlerini açık tutmasını gerektiriyor. Bu rejim anlaşma ihlali ve suç eylemleri dahil eski alışkanlıklarını Gazze'de tekrarlamamalıdır. Bekay şöyle devam etti. Gazze'de bombardımanlar bir ölçüde durdu ancak son iki yılda işlenen suçların derinliği ve şiddeti hala gözler önünde. Enkaz kaldırma çalışmaları bu süre zarfında kaç Filistinlinin çeşitli şekillerde şehit düştüğünü ortaya koyuyor. Hafıza Anma Günü vesilesiyle İran Ulusal Müzik Orkestrası'nın müzik grubu Salı günü Ankara'da sahneye çıkacak. İran ve Türkiye'nin 2025 Kültür Yılı programları kapsamında düzenlenen bu konserde Rudeki Vakfı ve İslam Kültür ve İletişim Organizasyonu işbirliğiyle İran müziğinin büyük ustalarına ait eserler seslendirilecek. Tüm şiirler Hafız-ı Şirazi'nin divanından seçilmiş olup programı otantik İran şiiri ve müziğinin atmosferiyle donatıyor. Bu etkinlik İran'ın özgün kültür ve sanatını tanıtmak, kültürel diplomasiye katkı sağlamak ve İran ile Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenmekte olup, Hafız'ın şiirleri ve İran ulusal müziği aracılığıyla İran sanatının güzelliğini ve düşüncesini uluslararası izleyicilere sunmayı hedeflemektedir. İran Petrol Sanayi Federasyonu Başkanı Yardımcısı Rıza Pedidar, İran petrolünün %90'dan fazlasının halen Çin'e satıldığını, kalan %10'unun ise Hindistan, Malezya ve diğer ülkelere kesintisiz yollarla ulaştığını söylüyor. Mekanizmanın yürürlüğe girmesi ve olası bazı yaptırımların geri gelmesine rağmen enerji sektöründeki aktörler İran'ın petrol ticaretinin istikrarlı olduğunu bildiriyor. İran Petrol Sanayi Federasyonu Başkanı Yardımcısı Rıza Pedidar, ülkenin petrol ihracatı durumunu açıklarken mekanizmanın uygulanmasının özellikle Çin'e petrol satışında herhangi bir etkisi olmadığını vurguladı. Pedidar, İran'ın ham petrol ihracatının %90'ından fazlasının Çin'e ayrıldığını belirterek şöyle dedi. Çin, İran petrolünün ana alıcısı olmaya devam ediyor ve mekanizma aktif olduktan sonra bile petrol alımında herhangi bir kesinti yaşanmadı. Pedidar'a göre İran'ın petrol ihracatının kalan yaklaşık %10'u ise Hindistan, Malezya, Singapur, Umman ve bazı komşu ülkeler gibi ülkelere dolaylı yollar ve koridorlar üzerinden aktarılıyor. Pedidar şunları da ekledi. Bu ticaret kısmı takas veya barter yöntemiyle yapıldığı için süreçte herhangi bir aksama olmamıştır. Bu yollar üzerinden doğrudan para transferi yapılmamaktadır. Dolayısıyla son gelişmelerin pratikte bir etkisi bulunmamaktadır. Rusya Dışişleri Bakanı ülkesinin İran ile askeri teknik işbirliğinin tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu ve Moskova'nın Tahran'ın ihtiyaç duyduğu ekipmanları temin ettiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Arap medyasına düzenlenen basın toplantısında çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. S-400 hava savunma sisteminin Tahran'a teslimi ile ilgili bir soru yanıt veren Lavrov, İran ile askeri teknik işbirliğimiz konusunda Güvenlik Konseyi yaptırımlarının kaldırılmasından bu yana hiçbir sınırlama bulunmamaktadır ve uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu ekipmanları sağlıyoruz dedi. Batılı ülkelerin İran'a yönelik uluslararası yaptırımların snapback mekanizması ile geri gelmesi iddialarına karşılık Rusya, bu adımın yasa dışı olduğunu ve ülkeler için bağlayıcı olmadığını defalarca vurgulamıştır. Lavrov ayrıca, bölge ülkelerinin artan sayısının Rusya'nın nükleer teknoloji ve enerjisine ilgi gösterdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze konusundaki anlaşma ve bugün Mısır'da yapılması planlanan toplantıyla ilgili olarak da Rusya, Mısır'daki Gazze toplantısının başarılı olmasını umuyor çünkü her şey henüz hazır değil dedi. Lavrov, Trump'ın planını sadece Gazze Şeridi ile sınırlı olarak tanımladı ve Batı Şeria'nın kaderinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kıdemli Rus diplomat, bölgede uzun vadeli bir çatışma çözümünün Birleşmiş Milletler desteğiyle kurulacak bir Filistin devleti olmadan mümkün olmadığını vurguladı. Nimruz valisi Muhammed Kasım Halit, Afgan tacirlerle yaptığı görüşmede Afganistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki transit işbirliğinin genişletileceğini vurguladı. Nimruz valisi Muhammed Kasım Halit, Afgan tacirlerle yaptığı görüşmede, Milak sınır kapısındaki taşıma ve transit sorunlarının çözüleceğini ve Afganistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki transit işbirliğinin genişleyeceğini belirtti. Milak sınır kapısı İran ile Afganistan arasında bir sınır geçiş noktasıdır ve ticari malların bir kısmı buradan geçmektedir. İran ve Afganistan sınır kapılarında transit ve taşıma ile ilgili bazı sorunlar vardır. Ticari yük taşıyan kamyonların durdurulması ve gümrük işlemlerindeki zorluklar ve bürokratik aşamalardaki karmaşıklıklar İran ile Afganistan arasındaki ticaret ve transitin gelişmesinin önündeki en önemli engellerdir. Ve İran İslam Cumhuriyeti Sınır Güvenlik Komutanı Kuveyt Sahil Güvenlik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı ile görüşmesinde iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve deniz suçlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. General Ahmet Ali Guderzi, Kuveyt Sahil Güvenlik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Deniz Albay Halet Salim Burabia ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki dini ve kültürel ortaklıklara dikkat çekti ve şunları söyledi. Dini ve siyasi ortaklıkların yanı sıra sınır işbirliğinin de geliştirilmesi gerekir ve bu iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Kuvvetli komutan ayrıca şunları ekledi. Fars Körfezi'nde denizcilik güvenliğinin korunması ve devam ettirilmesi bölge ülkelerinin kapsamlı işbirliğiyle mümkün olabilir ve İran Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgedeki stratejik ve tarihi Fars Körfezi'nde deniz ticaretinin daha kolay ve tam güvenlik içinde gerçekleştirilmesi için tüm çabasını göstermektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam haberlerini dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Hamas'ın İsrail esirleri davranışı nasıl olmuştur başlığı altında. Siyonist kaynaklar Gazze'den tüm canlı İsrail esirlerin serbest bırakılmasının ardından hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu itiraf etti. Oysa Filistinli kaynakların raporları yıllarca Siyonist işgalciler tarafından ağır işkence gören Filistinli tutukluların çok kötü şartlarda olduğunu ortaya koyuyor. Pars Today'in haberine göre Siyonist kaynaklar Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze Savaşı için varılan ilk ateşkes görüşmesi anlaşması kapsamında pazartesi günü iki aşamada toplam 20 canlı İsrailli esirin Kızıl Hac'a teslim edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu doğruladı. Buna paralel olarak Siyonist rejimin Kanal 13'ü serbest bırakılan İsrail esirlere ait görüntüleri yayımlayarak sağlık durumlarının iyi olduğunu değerlendirdi. Ayrıca Siyonist rejimin sağlık örgütü de Uluslararası Kızıl Hac örgütünden teslim aldığı tüm İsrail esirlerin çok iyi bir sağlık durumunda olduğunu ve tamamen sağlıklı olduklarını onayladı. Hamas ise İsrail esirler serbest bırakılmadan önce insani bir adım olarak onların aileleriyle görüntülü görüşme yapmalarına ve sağlık durumlarını bildirmelerine izin vermişti. İsrailli esirlerin mükemmel sağlık durumu haberleri gelirken sosyal medyada yayımlanan ve İsrailli güçlerin serbest bırakılmadan önce Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı ve akıl dışı davranışlarını gösteren çarpıcı videolar dikkat çekti. Bu videolarda işgalcilerin işkencelerinin etkileri, bedenleri yıpranmış Filistinli esirlerin gözleri ve elleri bağlı kambur bir şekilde yürürken işgalci Siyonist güçlerin onları tehlikeli teröristler olarak adlandırdığı görülüyor. Oysa Siyonist rejim cezaevlerinde 11 binden fazla Filistinli işkence, açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle acı çekiyor. İnsan hakları örgütleri ve ile Filistinli ve İsrailli medya raporlarına göre bu esirlerin birçoğu Siyonist rejim cezaevlerinin kötü koşulları nedeniyle şehit oldu. Aynı zamanda insan hakları kuruluşlarının itiraflarına göre El-Aksa Tufanı operasyonunun ardından aşırı kalabalık Siyonist cezaevlerinde Filistinli esirlerin durumu daha da kötü ve tehlikeli hale geldi. Serbest kalan Filistinli esirler bu cezaevlerinde psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarını, ayrıca tıbbi bakım ve yeterli yiyecekten mahrum bırakıldıklarını anlattı. Buna rağmen Filistinli haber kaynakları işgalci cezaevlerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli tutuklular listesinin büyük bir belirsizlik içerdiğini, Siyonist rejimin anlaşmaya aykırı olarak bu listede değişiklikler yaptığını ve Gazze direnişinin önde gelen bazı isimlerinin serbest bırakılmasını engellemeye çalıştığını bildirmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu dinlediniz.
İran Radio Podcast. Bu bölümde yine Sistan ve Belucistan'dayız. Bereketli ve kadim bir diyar. İran medeniyetinin beşiği, kadim zamanlardan beri kültürlerini ve özgürlüklerini koruyan asil ve misafirperver insanların bölgesi. Bu sefer birlikte bu toprakların etnik gruplarını, dillerini ve lehçelerini, dinlerini, giyim tarzlarını ve zengin kültürünü keşfedeceğiz. İran'ı Keşfet adlı podcastimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Burası harikalar diyarı İran'ı tüm kültürel, tarihi ve doğal çeşitliliğiyle sizlere tanıtmaya çalıştığımız yerdir. Bu toprakların her köşesi bir hikaye taşır. Güzellik, asalet ve hayranlık uyandıran hikayeler. Bu podcast'te duyacaklarınız İran adını taşıyan büyük bir dünyanın küçük bir penceresidir. Bu bölümde de hala Sistan ve Belucistan'dayız. Bereketli ve kadim bir bölge. İran medeniyetinin beşiği ve uzun yıllardır kültürünü ve özünü koruyan, onurlu ve misafirperver insanlara ev sahipliği yapan bir diyar. Bu kez birlikte bu bölgenin halkları, dilleri ve lehçeleri, inançları, giyim tarzları ve zengin kültürü üzerine konuşacağız. Başlamadan önce sizi internet sitemize davet ediyoruz. iranradio.ir. Burada ücretsiz podcastlerimizin çeşitli bölümlerini takip edebilirsiniz. Ayrıca görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız ve bu sesli yolculukta bizimle birlikte olmanızdan mutluluk duyarız. Kadim bir diyar olan Sistan ve Belucistan, tarih boyunca farklı halklara ev sahipliği yapmıştır. Aryanlar bu bölgeye ulaşmadan önce, Dravidiyan ve Urtubalar gibi yerli ve Akdeniz kökenli halklar burada yaşamaktaydı. Tarihi bulgulara göre bu topraklarda yaşamış en eski topluluklar arasında Dravidler, Sümerler, Nordikler, Asya kökenli Habeşler ve Loriler yer alır. Bu etnik ve ırksal çeşitlilik Sistan ve Belucistan'ın medeniyetler ve kültürler yolunda tarihi bir kavşak noktası olduğunu gösterir. Aryanların İran platosuna girmesiyle birlikte bu halkların bir kısmı ülkenin güneydoğusuna, yani bugünkü Sistan ve Belucistan'a yerleşti. Günümüzde bölgenin nüfus yapısı hala bu tarihi köklere dayanır. Bu topraklarda yaşayan iki ana grup olan Beluçlar ve Aryan kökenli Sistanlılardır. Beluçlar nüfusun çoğunluğunu oluşturur ve Belutça konuşurlar. İkinci büyük grup olan Sistanlılar ise Farsçanın Sistan lehçesiyle iletişim kurarlar. Bu iki büyük topluluğun yanı sıra Kürtler, Araplar, Hint kökenliler ve Afrika kökenliler gibi daha küçük gruplardan oluşan çok kültürlü bir toplum da bu bölgede yaşamaktadır. Dini açıdan da Sistan ve Beluçistan çeşitlilik ve birlikte yaşamanın bir yansımasıdır. Sistanlılar ağırlıklı olarak Şii, Beluçlar ise çoğunlukla Sünnidir. Ancak bu topraklarda tarih boyunca öne çıkan şey barış içinde yaşamak, karşılıklı saygı ve iki toplum arasındaki güçlü sosyal bağlardır. Araştırmalara göre bölge halkının büyük bir kısmı dini inançlarına bağlı kalmakla birlikte ulusal ve İranlı kimliği de herkesin birbirine bağlandığı ortak bir halk olarak görülüyor. Bu anlayış sayesinde Sistan ve Beluçistan yalnızca etnik ve dilsel çeşitliliğe sahip bir bölge değil, aynı zamanda dini ve kültürel açıdan birlikte yaşamanın da örneği haline gelmiştir. Öyle bir birlikte yaşama ki bölgenin sosyal ve kültürel zenginliğini kat be kat arttırmıştır. Sistan ve Beluçistan tarih boyunca özgünlüğü, inancı ve nezaketiyle tanınan insanların yaşadığı bir yerdir. Sistanlılardan söz edecek olursak, iyi huyluluk, inanç, yardımseverlik, çalışkanlık, kanaatkarlık, vefakarlık ve bilgi olan ilgi onların kimliğinin ayrılmaz parçalarıdır. Sistanlı kadınlar ve erkekler her zaman temizlikleri ve gayretleriyle tanınmış, Aryan ve İran köklerini değerli bir mücevher gibi korumuşlardır. Sistan halkının dili Farsiye deridir. Bu dil hoş ve kendine özgü Zaboli ya da Zavoli lehçesiyle tanınır. Bu lehçe İran'ın kadim tarihine dayanır ve Ahamenişler dönemiyle Avesta'dan izler taşır. Aynı dil Hicri 3. yüzyılda Yakubelise Safvari'nin ortaya çıkışı ve İslam sonrası ilk bağımsız İran devletinin kurulmasıyla resmiyet kazanmış ve o günden bu yana İran'ın ulusal dili olarak varlığını sürdürmüştür. Sistan lehçesi bugün yalnızca Sistan'da değil, Afganistan'ın Nimruz ve Ferah bölgesinde, Türkmenistan'da, Gorgan Ovası'nda ve hatta Saraks'ta de konuşulmaktadır. Bu lehçe günümüz Farsçası ile eski Farsça ve Maver-un-Nehir ile Tacik bölgesinin tarihi lehçeleri arasında bir köprü niteliğindedir. Aynı zamanda Beluç diliyle sözcüksel ve dil bilgisel bağları da vardır. Bu da bu topraklarda halkların uzun süredir birlikte yaşadığının bir göstergesidir. Beluçistan'a gittiğimizde ise uzun zamandır çalışkanlık, inanç, misafirperverlik, dürüstlük, helal kazanç arayışı ve yardımlaşma gibi niteliklerle tanınan insanlarla karşılaşırız. Beluçlar da tıpkı Sistanlılar gibi Aryan ve İran kökenlidir ve dağ ile çölün zorluklarına karşı takdiri şayan bir uyum ruhuna sahiptirler. Beluçça İran'ın kadim lehçelerinden biridir. Coğrafi uzaklık ve diğer lehçelerle sınırlı etkileşim nedeniyle bu dil birçok özgün özelliğini koruyabilmiştir. Beluçça günümüzde Sarhaddi ve Makrani olmak üzere iki ana kola ayrılır ve eski Farsça ile yeni Farsça'nın bir bileşimi olarak kabul edilir. Bu dilde özellikle Pakistan ve Afganistan sınır bölgelerinde Hintçe, Urduca ve Peştunca kelimelerin izlerine rastlanır. Hatta İngilizce bazı sözcükler de Britanya'nın Beluçistan'daki uzun süreli varlığı nedeniyle dile girmiştir. Bu şekilde Sistanlılar ve Beluçlar yan yana, bu bölgenin kültürel ve tarihi kimliğinin iki temel direğini oluştururlar. Öyle halklar ki dilleri, lehçeleri ve değerleriyle İran'ın ortak ruhunu ülkenin güneydoğusuna yaşatmaya devam etmektedirler. Sistan ve Belüçistan'ın en büyük şaşırtıcı yönlerinden biri kültürel zenginliği ve eşsiz geleneksel çeşitliliğidir. Bu bölge yalnızca doğası ve kadim tarihiyle tanınmaz. Her köşesinde canlı ve güçlü bir kültürün akışıyla kendine özgü bir görünüm kazanır. Dilden ve dinden başlayarak rengarenk kıyafetler, yerel müzikler, bayramlar, dini ve milli törenler, el sanatları ve hatta yerel oyunlar hepsi bu diyarın kimliğinin bir parçasıdır. İslam öncesinde bölge halkı çoğunlukla Zertüşt inancına bağlıydı. Ancak İslam'ın gelişiyle birlikte halkın büyük kısmı bu dine yöneldi ve bugün burada iki büyük İslam mezhebi mensupları olan 12 Şiiler ve Hanefi Sünniler bir arada yaşamaktadır. Bu iki mezhebin barış içinde birlikte yaşaması, geçmişten bugüne Sistan ve Belüçistan'ın birliğin bir özelliği olmuştur. Öyle ki Şii ve Sünni halklar yalnızca mahallelerde ve çarşılarda değil, sevinçte ve kederde, milli bayramlarda ve dini törenlerde yan yana yer alır ve karşılıklı saygı içinde bu bölgenin toplumsal birliğini anlamlandırırlar. Bu topraklarda dini törenlerin özel bir yeri vardır. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi, mübarek veladeti ve Hazreti Ali aleyhisselamın doğumu, Ramazan gecelerinde yapılan sahur ve iftar çağrıları ile Muharrem ayında düzenlenen geleneksel yaz törenleri ve Aşura olayını canlandıran taziye, halkın yaşamına coşku ve derin bir maneviyat katmaktadır. Bu törenlerin yanı sıra milli bayramlarda büyük bir coşkuyla kutlanır. Nevruz, özellikle sizde beder yani doğa günü, ailelerin doğaya çıkıp birlikte eğlenmeleri, tarihi miraslarını ve doğal güzellikleri keşfetmeleri için bir fırsattır. Ayrıca Sistan ve Belüçistan'da doğum ve evlilik için özel törenler düzenlenir. Bu törenler bölgeye özgü renk ve anlam taşır ve hala şehirlerde ve köylerde özgün biçimde yaşatılmaktadır. Evet, Sistan ve Belüçistan yalnızca bir coğrafya değil. Tarih boyunca korunmuş ve bugün de canlılığını sürdüren törenler, gelenekler ve kültürel değerlerden oluşan bir bütündür. Bu kültür halkını birbirine bağlar ve onların kimliğini İran topraklarında kalıcı kılar. Sistan ve Belüçistan'ın kültürel yansımalarından biri de yerel oyunlardır. Geçmiş kuşaklardan kalan canlı bir miras. Bu oyunlar hem eğlence, hem spor, hem de insanlar arasında yakınlık ve dayanışma için bir vesiledir. Fiziksel ve zihinsel etkinliklerden oluşan bu oyunlar, halkın günlük yaşamına neşe, canlılık ve sosyal bağlar katmaktadır. Belüçistan'ın sıcakkanlı insanları günümüzün gelişmiş teknolojileri ve akıllı eğlencelerine rağmen köklü geleneklerini ve özgünlüklerini korumaya devam etmektedir. Aile ve dost meclislerinde bu oyunlar yeniden canlanır ve geçmişin daha sade ama samimi ve dayanışma dolu günlerini hatırlatır. Bu topraklarda spor ve oyun çok eski bir geçmişe sahiptir ve pek çok geleneksel gösteri ve rekabet biçimi hala bölgenin farklı köşelerinde yaşatılmaktadır. Oyunlar bölgenin iklim koşulları ve yerel kültürüne uygun biçimde şekillenmiş olup sadelikleriyle bu halkın yaşam tarzını yansıtır. Bilinen oyunlar arasında Sistan'da Hısu Hısu, Kebadi, Şeytünek ve Çubbazi, Beluçistan'da ise Legoş öne çıkar. Örneğin Legoş, Beluçistan'ın en sevilen geleneksel oyunlarından biridir. Bu grup oyununda genellikle 5 ila 10 kişi yer alır. Oyun, aşamalı sayım yoluyla oyuncuların teker teker elenmesiyle ilerler ve sonunda bir kişi kalır. Bu kişi kurt olarak seçilir ve bükülmüş bir bez parçasıyla oyunun ana rolünü üstlenir. Kurt diğer oyuncuları kovalar ve onlara bezle dokunarak bir sonraki kişiyi kendi yerine geçirir. Böylece oyun boyunca heyecan, kahkaha ve ortak coşku sürer. Bu oyunlar yalnızca eğlence ve boş vakitleri değerlendirme aracı değil. Aynı zamanda birer ayna gibi bu bölge halkının kültürünü ve yaşam tarzını yansıtırken, eski geleneklerin günümüz yaşamın içinde hala güçlü ve değerli bir yere sahip olduğunu gösterir. İlginçtir ki Beluç halkı izlerini İran, Pakistan ve hatta Afganistan'ın bazı bölgelerine rastlanacak kadar geniş bir alanda görmek mümkündür. Bu halkın bir kısmı geçmişte Pakistan sınırına yakın Doğu İran'a göç etmiş ve bugün hala o bölgelerde yaşamaktadır. Etnisite araştırmaları, Beluçların Hint-İran kökenli olduğunu ve tarih ile kültürlerinin çok eskiye dayandığını ortaya koymaktadır. Tarihi kaynaklara dönersek ve insanlık tarihinin ilk yazılı belgelerine göz atarsak, Beluç halkının adına Ahameniş dönemi yazıtlarında ve bazı Yunan metinlerinde rastlarız. Bu kaynaklar milattan önceki yıllara aittir. Örneğin Bistun yazıtında ve Persepolis'teki başka bir yazıtta Gadrozya adlı bir halktan söz edilir. Arkeologlar bu kelimenin Mekran'dan türediğini ve bazılarına göre Beluç adının kökeni olduğunu belirtir. Herodot'un yazılarına baktığımızda ise bu da Moki ya da Maka adlı bir halktan söz eder ve onların Mekran bölgesinde Fars Körfezi kıyılarında yaşadığını kaydeder. Kacarlar döneminde yaklaşık Hicri 1175 yani miladi 1796 yılından Hicri 1304 yani miladi 1925 yılına kadar İran'a hükmettikleri yıllarda Beluç halkının yaşadığı topraklar iki bölüme ayrıldı. Doğu Beluçistan ki bugün bir kısmı Pakistan sınırları içindedir ve Batı Beluçistan ki İran'da ve Sistan ve Beluçistan ilinin bazı kesimlerinde yer almaktadır. Bu ildeki Serhat ve Mekran bölgeleri hala bu halkın başlıca yerleşim alanlarıdır. Beluç halkının en belirgin özelliklerinden biri eşsiz misafirperverlikleri ve içten sevgileridir. Dünyada Beluçlar kadar nazik, yabancıya sıcak yaklaşan ve yardımsever olan halk çok az bulunur. Muhtaçlara yardım etmek ve verdikleri sözlere bağlı kalmak bu halkın en önemli niteliklerindendir. Bu özellikler onların köklü, asil ve zengin kültürlerinin bir yansımasıdır. Giyim, Beluç halkının en belirgin ve kültürel açıdan değerli unsurlarından biridir ve onları diğer topluluklardan ayıran bir özelliktir. Beluç kadın ve erkeklerinin kıyafetleri çok eskiye dayanır ve Partlar döneminin giyim tarzına dayanır. Kadınların kıyafetlerinde görülen Beluç nakışları ya da Beluç işi bazı tarihi kaynaklara göre İslam öncesi dönemlere uzanır ve bu toprakların kadınlarının el emeği ve özgünlüğünün bir simgesidir. Beluç kıyafetleri yalnızca estetik açıdan güzel değil, aynı zamanda Beluçistan'ın iklim ve hava koşullarına da uyum sağlamış, ataların yaşamla kurduğu bağın bir yansıması haline gelmiştir. Beluç aşiretleri geleneksel kıyafetlerine hala bağlı kalan nadir topluluklardan biridir ve bu kıyafetleri kültürlerinin ve kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak görürler. Hamedüzi ve Siyahduzi olarak bilinen Beluç işi nakışlar, kadınların giysilerine özgün ve sanatsal bir görünüm kazandıran en önemli süsleme motiflerindendir. Beluç kıyafeti yalnızca günlük bir örtünme biçimi değil. Beluç halkının yaşamını, sanatını ve toplumsal yapısını anlatan kültürel bir mirastır. Beluç kadınları canlı ve çeşitli renklerde kıyafetler giyerler. Bu kıyafetler arasında pileli ve bol pantolonlar, Beluçitko adlı üst giysi, çargat ya da serik adı verilen başörtüsü ve kadınlara özgü deri ayakkabılar yer alır. Çeşitli takılar da bu kıyafete özel bir zarafet katar ve kadınların zevkini ve estetik anlayışını yansıtır. İlginçtir ki kadınların kıyafetlerindeki büyük cepler cesaret ve yiğitliğin bir simgesidir. Beluç kültüründe bir kadın hata yaptığında ona cepsiz denir. Çünkü cep eksikliği kadın için bir zayıflık göstergesidir. Benzer biçimde erkeklerde de bıyık sahibi olmamak da aynı anlamı taşır. Beluç kültürüne aşina olmayan biri için bu kıyafetler ilk bakışta birbirine benzer görünebilir. Ancak gerçekte her bir biçim, yapı ve desen farklı alt kültürleri ve yerel kimlikleri yansıtır ve bu kadim halkın tarihini, sanatını ve toplumsal yaşamını anlatan özgün bir hikaye taşır. Beluç nakışlarındaki desenler bu bölge halkının sanatını ve günlük yaşamını yansıtan birer izdir. Bu desenler çoğunlukla çevredeki doğadan, sanatçının yaşam koşullarından, hayal dünyasından ve özlemlerinden ilham alır. Bölgenin efsanelerini, destanlarını ve geleneklerini yansıtır. Her bir motif, geçmişteki sanatçıların inanç ve düşüncelerinin bir simgesidir. Beluç nakışlarında desenler genellikle çizgiler ve yüzeylerin birleşimiyle oluşan geometrik şekillerden meydana gelir ve üç ana gruba ayrılır. Geometrik şekiller, hayvan figürleri ve kozmik motifler. Bu desenler çoğunlukla tek renkli olup günlük yaşamdan, gökyüzü olaylarından ve kabile tarihinden beslenir. Her biri kendine özgü bir hikayesi vardır. Beluç sanatının yanında Sistan halkının geleneksel kıyafetleri de insanın doğayla ve kendi kültürüyle kurduğu eski bağın bir göstergesidir. Sistanlı erkeklerin kıyafetleri arasında sarık, başlık, gömlek ve pantolon yer alır. Yerel lehçede longute olarak adlandırılan sarık genellikle beyazdır ve Sistanlı erkekler için temizlik ve ağırbaşlılığın simgesidir. Gömlekler uzun olup diz hizasına kadar iner ve üç farklı biçimde dikilir: pileli, sade ve yırtmaçlı. Pantolonlar da gömlek modeline göre sade ya da pileli olur. Özel günlerde ve davetlerde ipek işlemeleri kıyafete özel bir zarafet katar. Gömlek üzerine giyilen yelek ise güzellik ve köklülüğün birleşimini sergiler. Sistan bölgesinde çocukluk çağından itibaren başa şapka takılır ve bu gelenek hem kış hem yaz mevsiminde sürdürülür. Erkeklerin evde giydiği takke veya erakçin olarak adlandırılır. Pamuklu kumaştan yapılır ve kenarları ipek iplikle el işçiliğiyle süslenir. Bu şapkalar arasında yün şapka, kürk şapka ve keçe şapka çeşitleri bulunur. Sistanlı kadınların kıyafetleri ise sadedir. Yaka ve kol uçlarında kullanılan özel nakış desenleriyle süslenir. Yerel lehçede bu işlemeye siyah duzi denir. Kadın kıyafeti bol bir pantolon ve diz altına kadar uzanan bel kısmı pileli bir gömlekten oluşur. Ayrıca dikdörtgen biçimli bir başörtü bağlanır. Kadınların kullandığı başlık katlanmış bir kumaştan oluşur. Ön kısmından düğümlenir, iki ucu başörtünün içine sokulur ve saçlar başörtüsünün altından şemsiye gibi görünür. Çarkat ise renkli ya da beyaz kare biçimli bir kumaştır ve kadınlar bunu başlıklarının üzerine sererler. Bazı kadınlar ayrıca ruband adı verilen peçe de kullanır. Bu örtü beyaz keten kumaştan yapılır, göz hizasında geleneksel olarak tül işlemeleri bulunur ve arka kısmından bağlanarak sabitlenir. Böylece Sistan ve Beluçistan'da geleneksel kıyafet ve sanat yalnızca günlük bir örtünme biçimi değil, bu toprakların halkının binlerce yıllık yaşamını, kültürünü ve yaratıcılığını anlatan bir hikayedir. Her desen ve her kumaş parçası bu bölge insanının kökenine ve kimliğine dair birer tanıklık niteliğindedir. Sevgili dostlar, İran'ı Keşfet podcast'imizin başka bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarız bugünkü sohbetimiz İran'ı ve özellikle konuksever halkı ile zengin kültürüyle Sistan ve Beluçistan'ı daha yakından tanımanız için yeni bir pencere açmıştır. Bu topraklar binlerce yıllık tarih, sanat ve kadim gelenekleri bağrında barındırıyor. Bugünkü yolculuğumuzu Beluç kültürünün kalbinden bir armağanla noktalamak istiyoruz. Nesillerin öğüt ve deneyimiyle dolu eski bir atasözü. Uzak kaynaktan gelen nehirde oturma. Odunları kuru iplerle bağlama. Tanımadığın birinin damadı olma ve görgüsüzden borç alma. Umarız bu değerli atasözü yaşam yolculuğunuzda bir ışık olur. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki buluşmaya dek hoşça kalın, esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yeni İngiliz Müslüman Meryem François şöyle diyor: İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki ve ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamamızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir ve insanları hakikat ve saadete doğru hidayete erdirmiştir. Bu semavi kitap, 14 asır önce ilahi feyz ve hidayetin kaynayan kaynağı olmakla beraber, günümüzde de hakikat peşinde olan birçok insanı şaşkınlığın dalgalı denizinde huzur ve maneviyat sahillerine doğru hidayete erdirir. Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang Goethe'nin eserinde belirttiği üzere Kur'an-ı Kerim kitabında yazılanlar bizleri cezbediyor ve hayrete düşürüyor ve sonunda eğilmeye ve saygı göstermeye yöneltiyor.
Günümüzde yeni yeni İslam dinini benimseyen Müslümanların maceraları üzerinde dikkatle düşünüldüğünde de Kur'an-ı Kerim'in bu insanlarda büyük bir ruhsal değişim yarattığı ve İslam dinine yönelmelerine yol açtığı anlaşılıyor. İngiliz yeni Müslüman kadın Meryem François Serra da bu insanlardan biridir. Meryem ergenlik ve gençlik çağının başında oyuncuydu ve ilginç bir maceranın sonunda İslam dinini benimsedi.
Müslüman olmadan önce adı Emily olan Meryem için sanat dünyasında her şey çok iyi gidiyordu. Fakat Meryem özel yaşamında Katolik bir Hristiyan olarak inançlarında bazı şüpheler ve muğlaklıklarla karşı karşıya gelmişti. Meryem şöyle diyor: "Ben Müslüman olmadan önce inancı pek de güçlü olmayan bir Katoliktim. Allah'a inanıyordum fakat din çerçevesi hakkında bir nevi güvensizlik bende vardı."
Bu arada acı bir hadise Emily'nin yaşamında büyük bir değişime yol açtı. 11 Eylül 2001 tarihinde New York kentinde ikiz kuleler saldırıya uğradı. Bu hadiseden Müslümanlar sorumlu tutuldu. Batı medyası ve devlet adamları İslam karşıtı büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya bazı insanları etkiledi. Fakat bazıları da hakkında bunca yoğun bir kampanya yürütülen İslam dininin gerçekten nasıl bir din olduğunu merak etmeye başladı.
Emily de İslam dinini şiddet yanlısı ve gerici bir din olarak bilenlerden biriydi. Bu yüzden Emily, Müslüman bir arkadaşına bu iddiasını ispat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve böylece iddiasına kanıt bulmaya çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim mucizesi yapması gerekeni yaptı ve Emily, Kur'an-ı Kerim araştırmalarında tamamen farklı sonuçlara ulaştı.
Meryem François macerayı şöyle anlatıyor: "Ben Müslümanlarla tartışmaya başladım. Zira eskimiş ve modası geçmiş zannettiğim İnançlarını reddederek onlara bu geri kalmışla galip gelmeleri yolunda yardımcı olabileceğimi düşünüyordum." Meryem Kur'an-ı Kerim'i okuması hakkında şu itirafta da bulunuyor: "İlkin inat ve husumet yüzünden Kur'an-ı Kerim'e yaklaştım. Amacım Müslüman bir arkadaşıma yanlış düşündüğünü ispat etmekti. Fakat zamanda daha büyük bir ilgi ve daha açık bir zihniyetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım.
Emily, Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında ileri sürülen hiçbir yanlış konuyu bulamadı. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cazibesi ve mantığı Emily'ye bu semavi kitabın üzerinde daha derinlemesine düşünmeye yöneltti. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatapları tüm insanlardır. Zira İslam dini evrensel bir dindir. Bu konu Emily için çok ilginç gelmişti.
Tahran Radyosu.
Emily Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yaptığı etkiyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim benden yetişkin bir insan yarattı ve anladım ki benim kaderim ve amellerim kendi başıma sorumlu olduğum şeylerin sonucudur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in öğretileri tamamen hesaplı ve yapıcıdır. Bu kitabı okuyan her insanı doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden Emily Kur'an-ı Kerim'i ahlakın kurucusu olarak niteliyor.
Aslında Kur'an-ı Kerim sadece ahlak kitabı değildir ve içinde insanları hidayete erdirmek için gerekli olan her şey vardır ve bu konu çeşitli yöntemlerle beyan edilmiştir. Emily felsefeye özel merakı vardı ve bu alanda da bazı araştırmalar yapmıştı. Emily Kur'an-ı Kerim'de felsefe hakkında da şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i tüm filozofların düşüncelerinden daha mükemmel buldum. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözler, asırlardır beşeriyetin varlık hakikatiyle ilgili en derin felsefi sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Bu soruların en köklü olanı neden bu dünyada olduğumuz sorusudur.
Böylece Emily Kur'an-ı Kerim'in etkisi altında İslam dinine yönelik olumlu bir bakışa kavuştu ve bu büyük ilahi din hakkında daha geniş çapta araştırma yapmaya başladı. Emily sonunda İslam dinini tüm sorularına cevap veren ve dünyevi ve uhrevi saadet yolunu gösteren en mükemmel din olarak kabul etti. Emily böylece İslam dinini benimsedi ve kendisine Meryem adını seçti.
Kur'an-ı Kerim, Bayan Emily'nin İslam dinini benimsemesinde en önemli rolü ifa etti. Fakat Emily'nin bu semavi dine yönelmesinde etkili olan bir başka etken, İslam peygamberinin seçkin ve takdiri şayan kişiliğiydi. Kuşkusuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliği çeşitli boyutlarda eşsizdir. Fakat başkalarının ilgisini çeken boyutlardan biri o Hazretin iyi ahlakıdır. Nitekim Allah-u Teala da peygamberine hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen gerçekten yüce ahlaka sahipsin.
Ancak Batı medyası Meryem François gibi insanların bu semavi dine yönelmesinden korktuğu için İslam peygamberi hakkında yoğun propaganda yapıyor ve yanlış bilgiler, karikatürler, filmler, kitaplar ve her türlü imkanla o Hazretin kişiliğini zedelemeye çalışıyor.
Meryem François bu konuda şöyle diyor. Hazreti Muhammed'in yaşamı hakkında da ecdadı Musa, Mesih ve İbrahim gibi kutsal bir misyonu üstlenen biriyle tanıştığımı söyleyebilirim. Birçok etken bende değişime sebep oldu. Bunlardan biri benim Hazreti Muhammed'in yaşamına ilgi duymaya başlamamdı. Bence Hazreti Muhammed yanlış tanıtılan tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Muhammed'in söz ve amelleri üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak, o Hazretin Allah'a itaat ve ibadet ve adaleti yerine getirmekte seçkin bir şahsiyet olduğunu ve sözlerinde büyük hikmet ve marifet yattığını gösteriyor.
Evet, İslam peygamberinin nurani imajı ve kişiliği, hakikat peşinde olan insanların yoluna ışık tutan ve onlara hidayete erdiren etkendir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti, mükemmel ve Kur'an-ı Kerim kriterlerine uygun Müslümanların en pratik örnekleridir.
Nitekim Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Emili de aynı sonuca ulaştığını belirterek şöyle diyor. Allah'ın selam ve selavatı üzerine olan Hazreti Muhammed, Müslümanların kişiliğini ve siyerini örnek alabileceği en mükemmel insandır. O Hazret'in tüm ahlaki mesajları ve talimatı şu ki, kötülüğe iyilikle karşılık verin. Ve ben Resulullah'ın bu sözünü her daim aklımda tutuyor ve onu yaşamımın temel sloganı olarak görüyorum. O Hazret eğer biri size kötülük ederse onu bağışlayın, her türlü şartlar altında doğruyu söyleyin, hatta sizin zararınıza olsa bile. Ve size kötülük edenlere iyilik edin ve sizinle ilişkisini kesenle ilişkinizi yeniden kurun şeklinde buyuruyor.
Ayrımcılığın reddedilmesi ve adalet, İslam dininin temelli öğretilerinden biri olarak sayılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde bireysel ve sosyal adalete sık sık vurgu yapılmıştır. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.
Meryem François, İslam dininin batı dünyasında pek göze çarpmayan bu köklü öğretisinin hayranı olduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dinini benimserken sosyal adaletin bu dinin temel bölümü olduğunu ve Müslümanların kişiliğinde kök saldığını fark ettim. Nitekim şu adalet meselesi beni İslam'a cezbetti ve bu dini benimsedi.
Meryem François her Müslümanın görevinin adaleti savunmak olduğunu belirterek şöyle ekliyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki, ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamımızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerleyiz. Vize halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Fars eyaleti ve güzel merkezi Şiraz kenti ve önemli tarihi eserleriyle tanıştık. Ve en sonunda bu eyaletin ve merkezinin dünyaca ün yapan büyük şairlerin, bilginlerin ve ariflerin mezarlarına ev sahipliği yaptığını, bu mezarların her gün dünyanın dört bir yanından gelen bu büyük insanların hayranları tarafından ziyaret edildiğini anlattık. Geçen bölümde ise en son İranlı büyük şair ve arif Hafız'ın mezarını ziyaret ettik. Şimdi ise seyahatimizin devamında Kameri 7. yüzyılın bir başka büyük şairi Şeyh Muslihettin Sa'di Şirazi'nin mezarını ziyaret etmek istiyoruz.
Sa'diye adıyla anılan Sa'di'nin mezarı bir dağın eteğinde ve Şiraz kentinin 4 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Gerçi şimdi kentin gelişmesiyle beraber bu mekan kentin içinde yer alıyor. Bu mekan ilkin Sa'di'nin dergahıydı ve şair ömrünün son günlerini burada geçirdi ve vefatından sonra da aynı yerde defnedildi. Sa'di'nin mezarı üzerinde ilk kez Kameri 7. yüzyılda bir bina inşa edildi. Bu bina Kameri 998 yılında ve Fars valisi Yakup Zulkatr'ın emri üzerine yıkıldı. Fakat daha sonra Kameri 1187 yılında Zendiye kralı Kerim Han'ın emri üzerine mezarın üzerine kiriç ve tuğladan çok güzel bir bina inşa edildi. Hicri Şemsi 1329 yılında ise Ali Asker Hikmet'in çabaları ve İran Milli Eserler Derneği'nin katkılarıyla şimdiki bina eski binanın yerine inşa edildi. Bu binanın girişi şairin mezarına uzanan bir yolun üzerinde yer alıyor. Bina Fransız mimar André Godard tarafından tasarlandı. Bina İran mimarisi tarzındadır ve mezarın önünde kahverengi taşlardan 8 sütun yer alıyor. Ana bina ise beyaz taş ve fayansla süslenmiştir. Binanın dış cephesi küp görünümünde fakat iç yüzeyi sekizgen şeklindedir ve mermerden duvarları ve lacivert renginde kubbesi vardır. Bu bina bir revakla İranlı diğer ünlü şair Şuride Şirazi'nin mezarına bağlanıyor. Sa'di'nin mezarının yeni binası 10.400 metrekarelik bir alanda bulunuyor ki bunun 260 metrekaresi ana binanın alanıdır. Ana binada birbirine dik iki eyvan bulunuyor ve Şeyh Sa'di'nin mezarı iki eyvanın kesiştiği köşede yer alıyor. Mezar taşı sekizgen şeklinde bir binanın ortasında bulunuyor ve tavanı firuze renginde fayansla kaplanıyor. Binanın yedi kenarında yedi kitabenin üzerinde Sa'di'nin yazdığı bazı şiirler göze çarpıyor. Bu büyük şairin mezarının çevresinde ise kendi vasiyetlerine göre burada defnedilen birçok ünlü düşünür ve alemin mezarı bulunuyor. Değerli dostlar, Şiraz kenti güzel bahçeleri yüzünden İran'da ayrı bir üne ve mevkiye sahiptir. Bu kent eskiden çok büyük ve bol ağaçlı bahçeleriyle ünlüydü. Öyle ki yabancı seyyahlar da bu bahçeleri seyahatnamelerinde anlatmıştır. Kameri 8. yüzyılda Şiraz kentini ziyaret eden Faslı ünlü seyyah İbni Beytute şöyle anlatıyor. Doğu diyarında Şiraz'dan başka hiçbir kent, çarşıları, bahçeleri, su kaynakları ve insanların güzelliği bakımından Şam'a benzemez. Bu kent düz bir ovada yer alıyor ve dört bir yanını bahçeler sarıyor. Kuşkusuz uygun ve ılıman iklim, bu güzel bahçelerin ortaya çıkmasına sebep olan etkendir. Hali hazırda da Kameri 12 ve 13. yüzyıllardan birkaç bahçe Şiraz kentinde geriye kalmıştır ki bunlardan Erem, Delgoşa, Cehennema, Nazar ve Kavan bahçelerini örnek verebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte Şiraz'ın ünlü Erem bahçesine şöyle bir uğrayalım.
Erem bahçesi İran'ın en eski tarihi bahçelerinden biridir. Asil ve geleneksel mimarisi güzel manzaraları adeta göklere tırmanan sedir ağaçları ile Erem Bahçesi Şiraz kentinin önemli turistik cazibelerinden biridir. Erem Bahçesi'nin ilk temeli İlhaniler döneminde atıldı. Daha sonra Şiraz'da iki usta mimar tarafından restore edildi. Bundan yaklaşık 100 yıl önce ise bu bahçede 3 katlı bir bina inşa edildi. Bu bina mimari bakımından Gacarlar döneminin en büyük şaheserlerinden biri sayılır. Erem Bahçesi'nde yer alan bu binanın giriş katı çok güzel taş kitabelerle süslenmiş ve İranlı iki büyük şair Hafız ve Şuride Şirazi'nin şiirleri duvarların güzelliğine ayrı bir güzellik katmıştır.
Şiraz'ın Erem Bahçesi'ni dünyanın diğer bahçelerinden farklı kılan şey, Hazreti Süleyman öyküsü ve ziyafet meclisleri gibi konuların güzel fayanslarla işlenmiş olması ve yine İran'ın ünlü şairlerinden Nizami Gencevi'nin öykülerinden birkaç güzel tablo ile süslenmiş olmasıdır. Erem Bahçesi'nde göze çarpan bu tablolar ve fayans işlemeleri, İran milletinin Kur'an-ı Kerim kıssaları ve Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde yer alan öyküleri görüntüleme zevkini yansıtıyor.
Erem Bahçesi'nin tasarımında bahçenin ihtiyacı olan su, kuzey kanadından ve fayansla döşenen nehirlerden akarak Erem binasının alt katına giriyor, böylece binanın serinlemesine katkı sağlıyor. İçinde su dolaşan buradaki salon, havuzhane odası olarak ün yapmıştır. Binanın önünde ise yine fayansla kaplı büyük bir havuz yer alıyor. Öyle ki doğal güzelliklerin ve binanın ve duvarların ve sedir ağaçlarının görüntülerinin yansıması ziyaretçileri adeta büyülüyor. Bu bahçede ününe ün katan çok eski sedir ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar arasında 36 metre boyu ve 250 yıllık yaşı olan bir sedir ağacı dünyaca ünlüdür. Bu ağaç Erem binasının önünde en büyük havuzun güneyinde yer alıyor. Bugün Erem Bahçesi, Botanik Bahçesi olarak Şiraz Üniversitesi'nin elindedir ve her yıl yerli ve yabancı birçok öğrenci ve turist bu bahçeyi ziyaret ediyor. Bahçede eşine çok ender rastlanan 500 kadar çiçek ve nadide bitki yetiştiriliyor.
Kavan Bahçesi, Şiraz kentinin bir başka eski ve güzel bahçesidir. Bu bahçe ve içindeki güzel bina, Gacarlar döneminden miras kalan eserlerdir ve içinde çok sayıda narenciye ağacı bulunduğundan Kavan Narenci Hastanesi olarak da ün yapmıştır. Bu bahçenin inşaatı Ali Muhammed Han Kavamul Mülk tarafından Kameri 1300 yılında başladı ve daha sonra oğlu Muhammed Rıza tarafından tamamlandı.
Bahçenin ana girişi güneye açılıyor ve giriş bölümünde tuğla süslemeler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren kırmızı mermer taştan kitabeler ve oyma kapı dikkat çekiyor. Kapı açık bir alana açılıyor ve iki koridorla bahçenin içine doğru uzanıyor. Gavan bahçesinin kuzey, güney ve doğu kanatlarında binalar bulunuyor. Ana bina ise iki sütunlu eyvanı ile kuzey tarafında yer alıyor. Binanın mimarısı Zendiye dönemine aittir ve iki kattan ve bir bodrumdan oluşuyor. Büyük eyvanın iki tarafında başka bölümlere geçmek üzere iki yol bulunuyor. Bu yollar tabandan 2 metre daha yüksektedir. Büyük eyvanın sütunları ise tek parça mermer taştan ve silindir şeklindedir.
Kavan bahçesinin ana binasının yüz ölçümü 940 metrekare ve bahçenin yüz ölçümü ise 3500 metrekare kadardır. Bu bahçe 1974 yılında İran'ın Milli Eserleri listesinde kayda geçti. Bahçenin ana binasında ayna işleme, cam işleme, oyma alçı ve mukarnes işleme gibi sanatlar binayı Gacarlar döneminin şaheserlerinden biri haline getirmiş bulunuyor. Kavan Bahçesi Hicri Şemsi 1345 yılında Şiraz Üniversitesi'ne devredildi ve yine Hicri Şemsi 1348 ile 1358 yıllar arasında ünlü İran bilimcisi Profesör Arthur Upham Pop'un gözetimine verildi ve en son 1999 yılında Şiraz Üniversitesi Mimari ve Sanat Fakültesi'ne devredildi.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar." Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda, olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde "Yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını" buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar." Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa, Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi, o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.com yayinlarımızı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.